Ayrım 26. Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 330. Ot biçer gibi. 12 Eylül'den 2 ay önce işlenen bu cinayetle ilgili ilk ifadeyi Doğu'nun başbuğu olarak tanınan Yılma Durak verdi. 30 Ekim 1980 tarihli ifadesinde Yılma Durak, Türklerin öldürülmesinin planlama aşamasını şöyle anlattı. Ben, Celal Adan ile birlikte Alparslan Türkeş'in Yakacık'ta bulunan evine gittim. Çeşitli konularda sohbet ettik. Genel Başkan DİSK ile ilgili olarak komünist hareketinin kaynağı olduğu şeklinde konuşuyordu. Genel Başkan DİSK'i kastederek eliyle ot biçer gibi bir hareket yaptı. Ben bu hareketten DİSK yöneticilerinin yok edilmesini istediği kanaatine vardım. Celal'in de aynı şeyi düşündüğü kanaatindeyim. Bu konuşmadan birkaç gün sonra Genel Başkan Berker İnanoğlu'nun yazıhanesindeyken bizi çağırtmış. Celal Adan ile birlikte gittik. Aydın Esi de oradaydı. Aydın Esi, DİSK yöneticileri ile ilgili bir çalışma yapmış, adresleri tespit etmiş, Celal Adan'a adresleri yazdırdı. Celal Adan öldürülmek üzere Kemal Türkleri hedef olarak seçmiş. Kemal Türkler öldürülmeden bir gün önce Celal Adan ile birlikte arabayla Bursa'ya gittik. Ertesi gün Uludağ'a çıkarken radyodan Kemal Türklerin öldürüldüğü haberini dinledik. Bu haberi duyan Celal, "Bravo bizim çocuklara, bu ancak böyle olurdu," dedi. Yılma Durak'ın sözünü ettiği toplantıda bulunanlardan Celal Adan ise 31 Ekim 1980 tarihli ifadesinde Yılma Durak'ın ifadesini aynen doğruluyordu. Yılma Durak ile Alparslan Türkeş'in evine gittik. Yılma Türkeş'in kulağına bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Genel Başkan eliyle ot biçer gibi Yılma Bey'in de kendisine söylediği şeyi yapın manasında bir hareket yaptı. Dışarıda Yılma Bey'e o neydi diye sorduğumda Kemal Türkleri vurup vuramayacağımızı sorduğunu, başkanın da bunu el hareketiyle onayladığını söyledi. Cinayetin kimin işlediğine ilişkin Celal Adan şunları söylüyordu. Yılma bana Türklerin adresini getirdi. Ertesi gün adam vurmaktan kaçak Ünal Osman Ağaoğlu partiye geldiğinde kendisi daha önce bana ve Yılma'ya gelerek eylem yapmak istediğini söylemişti. Türklerin adresini verdim. Yılma Bey'in haberi var, bu işi yapın dedim. Kabul etti. Daha önce eylem yapmak istediğini söylediğinde bu iş için yeterli silahları olduğunu belirtmişti. Olaydan önce Ünal'ın Bahçeli Evler'de kalmakta olduğu eve gittiğimde evde İsmet Koçak, Abdülsamet Karakuş, Yusuf Arpacık ve Malatyalı bir arkadaşı vardı. Silahlarını yağlıyorlardı. Celal Adan'ın eylemi yapması için emir verdiğini söylediği Ünal, Osman Ağaoğlu aynı zamanda Ankara Bahçeli Evler'de 7 titrinin vurulmasıyla ilgili Bahçeli Evler katliamı olarak bilinen davanın sanıklarındandı. Ancak Ünal Osman Ağaoğlu bu eylemlerden sonra yurt dışına kaçacak ve yargılanmayacaktı. Abdülsamet Karakuş yakalandıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Türkleri nasıl öldürdüklerini şöyle anlattı. Türklerin öldürülmesi önerisi kabul ettikten sonra ben, Ünal, İsmet ve Aydın Merter sitesine gittik. Çevreyi gezdik. Eylemi evinin önünde yapmayı kararlaştırdık. 21 Temmuz gecesi Aydın ve Celal ile birlikte 34N5819 plakalı otoyu Londra asfaltı üzerinde gasp ettik. 22 Temmuz sabahı saat 8 sıralarında ben, Ünal Osman Ağaoğlu, İsmet Koçak, Aydın Er Yılmaz'ın kullandığı gasp edilmiş oto ile Merter'e geldik. Ünal ve İsmet ana yola yakın bir yerde indiler. Biz biraz ileriye arabayı park ettik. Beklemeye başladık. Saat 9.30 sularında İsmet Türklerin evinden çıktığını işaretle bildirdi. Türkler ve koruma polisi tam arabalarına binmişlerdi ki ben, İsmet ve Ünal ateş ettik. Aydın arabada bekliyordu. Sonra arabaya koştuk ve olay yerinden uzaklaştık. Aydın Er Yılmaz da ifadesinde bu anlatımları aynen doğrulayarak Yunus eve sık sık gelmeye başladı. Hep beraber partimiz MHP il binasına gittik. Burada Yunus bizi Celal Adan'la tanıştırdı. İki gün sonra Yunus Bahçeli Evler'deki eve geldi. İstanbul Türklerin işini tezgahladıklarını söyleyerek Kemal Türkleri öldürmeyi planına bize anlattı. Bu işi Celal Adan ile birlikte tezgahladıklarını biliyorum. Eylem günü ben arabayı sürdüm. Onlar ateş ettiler diyordu. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 1 numara askeri mahkemesine açılan MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında Alparslan Türkeş, Celal Adan, Aydın Esi, Yılmaz Durak ve Berker İnanoğlu diğer suçlar yanında Kemal Türklerin öldürülmesini azmettirmek suçundan yargılanmaya başladılar. Aynı davada Abdülsamet Karakuş, Aydın Er Yılmaz, İsmet Koçak ve Yusuf Arpacık Türkleri taammüden öldürmekten yargılandılar. Tüm sanıklar yargılama başladıktan sonra suçlamaları kabul etmiyorlar, emniyette verdikleri ifadelerin işkence altında alındığını belirtiyorlardı. Özellikle Yılma Durak duruşmada ağlayarak makatına şişe sokulduğunu anlattı. Aynı Yılma Durak, Türklerin öldürüldüğünde Bursa'ya gittiğini önce inkar etti. Otel kayıtlarının incelenmesi ve pek çok tanığın dinlenmesi sonucu bu iddianın doğruluğu anlaşıldığında da çelişkili ifadeler verdi. Bu arada Türklerin öldürülmesinde kullanılan otonun sahibi Hüsamettin Bektaş, ilk günden itibaren Abdülsemit Karakuş ve Aydın Er Yılmaz'ı teşhis ederek "arabamı gasp edenler bunlardı" diyordu. MYT ve Ülkücü Kuruluşlar davasında kimi dosyalar ve sanıklar olay yerlerine göre ayrılmaya başlayınca, Alparslan Türkeş ve Yılma Durak dışındaki sanıklar bu kez İstanbul MHP davasında yargılanmaya başlayacaklardı. İstanbul MHP davasında yaklaşık 6 yıl süren yargılamadan sonra askeri mahkeme azmettirme suçundan yargılanan Celil Adan, Berker İnanoğlu ve Aydın Esin'in beraatına karar veriyordu. Mahkeme kısa kararında sanıkların müspet suçu işlediğine dair mahkumiyeti gerektirir kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı için beraat ettiklerini belirtecekti. Sanık Abdülsemit Karakuş, olayda kullanılan otomobili gasp etmekten suçlu bulunuyor. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıyordu. Kemal Türkleri öldürmesiyle ilgili olarak ise aynen şu karar veriliyordu. Sanığın diğer sanık Aydın Er Yılmaz ve kimliği tespit edilemeyen iki başka sanıkla beraber 22.07.1980 günü Maktul Kemal Türkleri taammüden öldürmek üzere olay yerine gittikleri, sanık Abdülsemit Karakuş'un silahını çekip ateş etmek isterken silahının tutukluk yapması nedeniyle ateş etmeyi gerçekleştiremediği ve işlemeyi kastettiği cürmün bu nedenle eksik teşebbüs derecesinde kaldığı, diğer iki sanığın ateş edip Maktul'ü öldürdükleri ve mağdur Ali Bilsevi yaraladıktan sonra sanık Aydın Er Yılmaz'ın kullandığı gasp edilmiş oto ile kaçtıkları subuta ermiş bulunmakla, İdam cezası ile cezalandırılmasına sanığın fiili eksik teşebbüs derecesinde kaldığından cezanın 15 yıl ağır hapis cezasına çevrilmesini, 59. madde uygulanarak 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çevrilmesini. Sanık Aydın Er Yılmaz ise olayda kullanılan gasp edilmiş otayı sürerek cinayete teri fail, yani ikinci derecede katılan olarak karışmaktan suçlu bulunuyor ve 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılıyordu. Bu arada Türkleri ateş ederek öldürmekten yargılanan İsmet Koçak hakkında ise askeri mahkeme delil yetersizliğinden beraat kararı veriyordu. Gıyabi tutuklu İnan Osmanağoğlu Kuşadası'nda devletin bir kuruluşunda işletmecilik yaparken 1999 yılında yakalandı. Ünal Osmanağoğlu'nun kendisine çok benzediği kardeşi Tamer Osmanağoğlu'nun kimliği de yurda giriş çıkış yaptığı, aynı sahte kimlikte Almanya'da uyuşturucu suçundan 3 yıl hapis yattığı, 1998'de Türkiye'ye iade edildi. Bakırköy savcılığı tarafından salıverdiği ortaya çıktı. Bu arada kardeşinin de hiç yurt dışına çıkmadığı anlaşıldı. Aynı zamanda 1978 yılında 7 tiplinin vahşice öldürüldüğü Bahçeli Evler katliamının faili olarak da aranıyordu. Bu davayı sonuna kadar takip edeceğim. Kemal Türkler'in katledildiğinde 1,5 yaşında olan torunu Burç Akpınar büyüdü, avukat oldu. Türkler davasına annesi Yasemin Akpınar ve teyzesi Nilgün Soydan'ın avukatı olarak katıldı. Avukat Burç Akpınar şunları söylüyordu. Kemal Türkler hayatının işçi sınıfına adamış, hatta bu uğurda can vermiş bir önderdi. Ama hepsinin öte o benim dedemdi. Dedem katledildiğinde 1,5 yaşındaydım. Dolayısıyla ona dair ne bir anı ne de bir kırıntı var zihnimde. Kendimi ne kadar zorlasam da hatırlayamıyorum. Sadece ailemin, dostlarının ve o dönemin şahitlerinden dinlediklerimle yetinmeye çalışıyorum. O günden bugüne aradan 26 yılı aşkın bir süre geçmiş. Bu süre zarfında katledildiğinde 1,5 yaşında olan ben, duygusal ve hukuksal mücadele içinde büyürken mesleğim gereği birden bu mücadelenin bir parçası haline geliyorum. Dedemin davasına müdahil olarak katılmak, dedem adına dedem için savaşmak, hem ben hem ailem açısından elbette duygusal ve bir o kadar da gurur verici bir durum. Ancak davanın bu zamana kadar uzaması, başka bir deyişle benim meslek salahiyetimi kazanmışıma kadar sirayet etmesi, Türk adalet sisteminin ne denli vahim durumda olduğunun bir göstergesidir. Aynı zamanda Bahçeli Evler katliamı faili olan sanık Ünal Osmanağoğlu 19 yıldan daha uzun bir süre adli makamlardan kaçabilmiş, ve ne azizliktir ki yine devlete ait bir teşebbüsü işletirken ve dava zaman aşımından faydalanmasına birkaç ay kala bir ihbar üzerine yakalanabilmiştir. Yapılan eylem ise kitleleri kaosa sürüklemek amacı güdülerek gerçekleştirilmiş bir terör suçudur. Nitekim bu davayı başından beri götüren üstadlarım ve ben bunun nitelikli suç olduğunu ve bu gerekçeyle dosyanın bu tür suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiği yönünde talepte de bulunduk. Sonuç itibariyle dava devam etmektedir. Ve ben Kemal Türkler'in torunu olarak gerek bu davanın bir parçası olmanın gururuyla, gerekse asıl faillerin cezasız kalmasının ya da cüzi cezalarla kurtulmasının hüznüyle bu davayı sonuna kadar takip edeceğim. Zaman aşımı. 14 Nisan 2003 tarihli celsede mahkeme Ünal Osman Ağaoğlu'nun delil yetersizliğinden beraatine karar vermiş. Yargıtay 9. Dairesi de beraat kararını bozmuştu. Ali Asker Kazak Başkanlığındaki mahkeme 30 Temmuz 2009'da beraatte ısrar etti. 9. Daire bir kez daha kararı bozdu. Mahkeme direnince dosya Yargıtay Genel Kurulu'na gitti. Genel Kurul asıl failin Ünal Osman Ağaoğlu olduğuna kesin olarak karar verdi ve mahkumiyet için dosyayı mahkemeye gönderdi. Damanın zaman aşımı sınırı olduğu öne sürülen tarihten bir gün önce 21 Temmuz 2010 günkü duruşmada mahkeme başkanı sanık Osman Ağaoğlu'nun rahatsız olduğunu bildiren raporun mahkemeye ulaştığı gerekçesini göstererek duruşmayı 23 Eylül'e erteledi. 23 Eylül'de mahkeme başkanı Ali Asker Kazak'ın davadan çekilme isteği Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Başkan Kazak, bozma kararına katılmam mümkün değildir diyerek duruşmaya katılmadı. Duruşmaya giren nöbetçi yargıç duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. 21 Ekim'de Ali Asker Kazak bu kez izne çıktığı için duruşmaya katılmadı ve dava bir aralığa ertelendi. Sanık Ünal Osman Ağaoğlu hakkındaki dava 1 Aralık 2010 tarihinde zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırıldı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına başka suçtan hükümlü sanık Ünal Osman Ağaoğlu ile müdahiller, Kemal Türkler'in eşi Sabahat Türkler, kızları Nülgün Soydan ile Yasemin Türkler de katıldı. Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu sanık, 2 yıldır mahkemede suçsuz olduğumu beyan ettim. Dosyadaki belgeler de bunun kanıtı. Beraatımı talep ediyorum, dedi. Mahkeme heyeti ise 765 sayılı TCK'nın 102 bölü 1 ve 104 bölü 2 maddeleri gereğince oy çokluğu ile davanın zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmetti. Sanık hakkındaki ideolojik amaçla adam öldürmek suçundan dava açıldığını anımsatan heyet, sanığı lehine olan 765 sayılı TCK'nın 102 bölü 1. maddesi uyarınca bu suçun zaman aşımı süresinin 20 yıl olduğunu kaydetti. Davada zaman aşımını kesen işlemlerle birlikte toplam zaman aşımı süresinin 30 yıl olduğunu bildiren heyet, suç tarihinden itibaren geçen 30 yıllık sürede davanın karara bağlanamadığını kaydetti. Başından beri bu davanın takipçisi olan müdahil avukat Rasim Öz, bu davayı zaman aşımına uğratan başta mahkeme başkanı Ali Asker Kazak olmak üzere bütün sorumlulara hesap soracağım. Tazminat davaları açıp sizi mahkum ettireceğim. Ali Asker Kazak, göreceksiniz, bunun bedelini ödeteceğim diye tepki gösterdi. Nilgün Soydan da sanık salondan çıkarılırken sen benim babamın katilisin, kurtulamayacaksın dedi. İzleyicilerin rahat uyuyor musunuz sözlerine, ben çok rahat uyuyorum, dava bitti, çıkın dışarı diye karşılık veren mahkeme başkanı salondaki polisleri, izleyicileri dışarı çıkarmaları için uyardı. Polisler duruşma tutanağı bekleyen avukatları da salondan çıkarınca tartışma büyüdü. Polisler koridorda DİSK Başkanı Süleyman Çelebi ve yönetim kurulu üyeleriyle avukatların önünde barikat kurdu. Adli yönünde açıklama yapan Çelebi, mahkeme başkanının daha önceki oturumlarda mazeret izinleri kullanarak bu davadan kaçtığını söyledi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun sanığı suçlu bulup davayı bozduğunu anımsatan Çelebi, bütün yol ve yöntemler denenip bu davayı bitirdiler. Yargıtay'ın tescilline rağmen usul oyunlarıyla dava kasıtlı olarak zaman aşımına uğratılmıştır. Bu karar katilin katil kimliğini ortadan kaldırmıyor, dedi. Bu kararı verenlerin vicdanlarıyla baş başa bıraktıklarını ifade eden Çelebi, Kemal Türkler ölmedi. Bizim için yaşıyor. Bu karar gerçekliği olan vicdani bir mahkeme kararı değildir dedi. Sabah Türkler ise mahkemenin katilden yana tavır aldığını söyledi. Avukat Öz de Osmanoğlu'nun zavallı bir tetikçi olduğunu belirterek 72 yaşındayım, sorumları mahkum ettirmeden söz veriyorum ölmeyeceğim dedi. Bugün ülkemden nefret ettim. Kemal Türkler'in kızı Nilgün Soydan mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada Ünal Osmanoğlu benim babamı öldürdü. Ben bunu gözlerimle gördüm dedi. Soydan NTV'ye yaptığı açıklamada mahkemelerde çok çok tiyatro seyrettik. Mesela ilk duruşmada ben onu çok iyi tanıdım. Ve duruşma yaklaşık 2,5 saat sürdü. Bu süre boyunca sürekli başımdan parmak ucuma kadar titredim. Ve kendisinden sadece yüzüme bakmasını istedim. Ben onun öldürdüğü adamın kızıyım. Ve hiçbir zaman yüzüme bakamadı. Bugün de yüzüme bakamadı. Beni mahkeme başkanına bakmasın diye şikayet etmişti. Ne yazık ki iki duruşma önce savcı da bana bakıyor diye yargıca şikayette bulundu. Hem katilin hem de savcının aynı duyguyla hareket etmesi tiyatroya benziyor. Babasının katilinin devletten ihale yoluyla alınmış Milli Park'ta işletmecilik yaptığını dile getiren Soydan, "Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Ülkemi severek büyütülmüş bir çocuğum. Ama bugün ülkemden nefret ettim. Burada doğduğuma lanet ettim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de cinayeti işlettirip ondan sonra katillerini koruyan devletin cezalandırmasını sağlarsam çok mutlu olacağım," dedi. Cumhuriyet 2 Aralık 2010. Sabahat Türkler, mücadeleden yılmayan bir kişiydi. Kemal Türkleri bize anlatır mısınız? Kemal Türkler bir Anadolu insanı, bir işçi, bir işçi lideri, bir demokrasi, eşitlik ve özgürlük sevdalısıydı. 28 yaşında sendika genel sekreteri olması, genç yaşına rağmen çevresinde derin saygınlık ve güven uyandırdığını göstergesiydi. Aynı yıl genel başkanlığa seçilmiş olması ve bu görevi kesintisiz 27 yıl boyunca sürdürmesi de işçilerin ona güveninin daha da arttığının kanıtıydı. Kemal Türkler mücadelelerle geçen yaşamında her zaman işçilerin önünde olmuş, tüm eylem kararlarını onların aktif destek ve katılımıyla hayata geçirmiştir. Kemal Türkler için asıl önemli olan işçilerin mutlu olması için mücadele vermekti. Genel başkanlığını yaptığı Türkiye Maden İş'in ve kuruluşundan itibaren 11 yıl başında bulunduğu DİSK'in, Türkiye'de tüm emekçilerin umudu haline gelmesi onun büyük lider yetenekleri ve kararlı mücadele azmi yaratmaktaydı. DİSK'in kapatılması için ısrarlı bir çaba gösteren siyasi iktidarlara karşı her seferinde aktif eylemlerle karşı koydu. Dolu dolu geçen mücadele sürecince defalarca tutuklandı. Askeri ve sivil cezaevlerinde yattı, sıkı yönetim mahkemelerince yargılandı. Ama o bunlardan yılmadı. Mücadelesini her defasında kaldığı yerden daha büyük bir hınçla ve azimle yükseltmeyi bildi. Devlet Güvenlik Mahkemesi direnişi, faşizme ihtar eylemleri ve sendikal hedeflerden de öte, ülkenin ve emekçi halkın çıkarlarını gözeten mücadeleler olmuştu. Kemal Türkler 10 yıllık sendika başkanlığı deneyiminden sonra sendikal mücadelenin siyasal mücadele ile desteklenmesi ihtiyacını mücadelesinin içinde kavramış, Türkiye İşçi Partisi'nin kurucular arasında yer almıştı. Ülkemizde 1 Mayıs geleneğinin yaşamasına öncülük ederken demokrasi ve işçi hakları mücadelesine de derinlik kazandırdı. Nasıl bir kişiliğe sahipti? Mücadeleden yılmayan bir kişilik, örgütsel ve sınıfsal gereksinimlerden sonuna kadar kararlılık gösteren ve gözünü budaktan sakınmayan bir kişilik, her türlü emperyalist ilişkiyi, parasal bağımlılığı reddeden bir kişilik. İşçinin saygınlığını ve güvenini tam kazanmış, metal işçilerinin uğrunda ölümü göze alabildikleri, cenazesi için ülkede adeta sessiz bir genel grevin yaşandığı ve farklı düşünenlerin bile sonuna kadar saygı duyduğu bir kişilik. Sendikal mücadele içinde işçi eğitimlerine verdiği önem, Gönen Eğitim Tesislerinin işçi üniversitesi olarak anılmasını sağladı. Sendika Genel Merkezi'ni de eğitim dairesine verdiği önemin sonucunda, ülkenin en iyi eğitimci kadroları, en etkin eğitim programları ve diğer toplumsal gelişme süreçleriyle birlikte örgüt içinde yoğun bir niteliksel gelişmenin ortaya çıkmasına ön ayak oldu. Sendikaların üyeleri, yöneticileri ve çalışanları arasında hiçbir ayrıma izin vermemiş, tüm kesimlerin kendilerini geliştirmesi için olanaklar yaratmış, özellikle sendika çalışanların hiçbir temelde ayrımcı uygulamaya izin vermemiş, stajyerlere kadar çalışanların kişisel ve mesleki gelişmelerine önem vererek takip etmiştir. Sadece talep eden ve sadece şikayet eden olmamıştır. Hedefe ulaşabilmek için işçilerin birliği ve mücadelesine başvurmaktan çekinmemiştir. Bu müdahaleler sadece işçiye değil, ülkeye katkı getiren süreçler olmuştur. Elinde bulunan çok geniş olanaklar ve önerileri çocukları ve yakınları için kullanmamış, her türlü bağımlılık yaratabilecek ilişkileri reddetmiştir. Kişisel hesap arayışı içinde olmadı. Defalarca milletvekili ve benzeri önerileri elinin tersiyle itti. Başkan seçildiği tüm kongre aday olmamış, işçiler tarafından ısrarla aday gösterilmişti. Daima işçilerin ve halkın arasında yaşadı. Sahip olduğu tek mülk olan Daire Metal sitesindedir. Diğer toplumsal olaylara ve gelişmelere de asla duyarsız kalmadı. Gençlik, öğrenci, kadın, kamu çalışanları, teknik elemanlar ve diğer her türlü sınıfsal ve toplumsal hareket ile dayanışma içinde olmuştu. Nasıl tanıştınız? Bir arkadaşımın vasıtasıyla tesadüfen sendikada tanıştık. Kısa sürede birbirimizi sevdik. Nişanlandık. 7 Aralık 1958 tarihinde ise evlendik. Yasemin ve Nilgün adında iki kızımız oldu. O hain faşist saldırı olana kadar hep beraberdik. Olay nasıl oldu? 22 Temmuz 1980 sabahı kahvaltıyı hazırlarken oldukça tedirgindim. Çünkü 20 Temmuz günü öldürülen Nihat Erim'in cenaze töreni o gün idi. Dolayısıyla İstanbul yoğun bir gün geçirecekti. Kahvaltı sırasında eşime o gün işine gitmemesini söyledim. Ancak önemli bir toplantısı olduğunu söyledi ve kabul etmedi. Vedalaştık, evden çıktım. Camdan kendisini uğurluyordum. Eşim koruma polisiyle arabasına bindikten sonra evin önündeki yola yanaşan turuncu renkli Renault marka bir arabadan inen 3 kişi eşimin arabasını çapraz ateşe aldı. Çılgınca karşı komşumuzun yardımıyla arabanın yanına indim. Bu arada diğer odanın camından babasını izleyen, dolayısıyla olaya nitelikli tanık olan küçük kızım Nilgün de aynı anda sonradan öğrendiğime göre merdivenlerden aşağı inmiş. Arabanın kapısını açtığımda eşim arabayı kendisi kullanırdı. Tüm vücudundan kan akıyordu. Sağ şakağından girip sol arka kulağından çıkan kurşun benim için en dikkat çekici ve en önemli olanıydı. O gün grevci işçileri ziyarete gidiyordu. Son sözü benden işçilere selam söyle oldu. Yolda hiçbir arabanın durdurulmadığını, sonradan bir yoğurtçu minibüsünün durduğunu, minibüs şoförünün başkanın vurulmuş diye çığlık attığını, minibüsün arkasını boşaltıp eşim bu minibüse bindirildiğini hatırlıyorum. Minibüse bindirdikten bir dakika sonra eşimin kucağında son nefesini verdiğini hissettim ve dünya başıma yıkıldı. Olay anında polisin ve askerin birdenbire haberliymişçesine orada bitivermesi, aynı yoldan karşılıklı geçmiş olmalarına rağmen katilleri yakalamış olmaları dikkat çekiciydi. Görgü tanığı var mıydı? Tanık vardı ama sonradan hepsi ortadan yok oldular. Kimse tanıklık yapmak istemedi. Maalesef mahkemede tanıklık yapan tek kişi kızımdı. Olaya tepkiler nasıldı? Olağanüstü bir cenaze töreni düzenlendi. Kendisinin bizden hep istediği cenazesinin arkasında başımızın dik olmasıydı. Vasiyetini yerine getirmek için sadece çabalayabildik. Disk genel merkezindeki katafalkta binlerce insan onu selamlarken çocukların ve acı kaybımızın bize verdiği ızdırapla yaşadığımız bu korkunç olaya rağmen bize bıraktığı bu olağanüstü onur ve gurur verici yaşamı nedeniyle hüzünlü, buruk, ağır ama yücelten duygular içerisindeydik. Soruşturma süreci nasıl gelişti? Olay sonrası, olay yerinde hiçbir ciddi araştırma ve soruşturma yapılmadığı gibi, oradaki esnaf dahil olayın tanığı kızım Nilgün'e ve bana da hiçbir şey sorulmadı. Sizce neden öldürüldü? Faşizm adım adım geliyordu. Eşim bunu biliyor, önlemlerini arkadaşlarıyla birlikte alıyordu. Ama faşizmi tezgahlayanlar önlerindeki en büyük engel olarak bu işçi liderini görüyordu. Çünkü geçmişte onun 13 gün içerisinde örgütlediği Türkiye'yi ve dünyayı sarsan 15-16 Haziran 1970 olaylarını 1 Mayıs 76 ve 77'leri yaşamışlardı. Faşizm en büyük engel olarak onu gördüğü için onun ortadan kaldırılması gerektiğine karar verdi. Uşakları faşist maşalar onu infaz etti. Ve onun provasını da gördü. Yani cenazedeki ihtişamı gördü. Birbirine düşmüş gibi görünen bütün Türk solu onun cenazesi arkasında birleşmişti. Faşizm onu öldürmekle seçimlerinin ne kadar isabetli olduğunu da gördü. Kemal Türkleri yeni kuşaklara anlatmak gerekirse. Yeni kuşaklara aktarılması gerekenler onun yaptıklarının yanı sıra mücadeleci ruhu. Bu ruhun ona verdiği savaşkanlık, eylem adamı olması. Ama hep doğru eylemlerin adamı olması ve tüm bunların ona getirdiği onurlu savaşım dolu bir yaşamla tarihe nasıl mal olduğudur. Ve bugün Kemal Türkleri anlamak demek, bugün için kararlı ve örgütlü mücadele vermek ama yarın için de projeler üretmektir. Düşünmektir. Geleceği öngörmek ve gerekli tedbirleri almaktır. Kemal Türkleri anlamak, ülkenin demokratikleşmesi, eşitlik ve özgürlük için mücadele vermektir. Kemal Türkleri anlamak, tüm dünya işlerinin birliği için, barış için ve insanın insanı sömürmediği bir dünya için mücadele etmektir. Bugün ilkelerin ve mücadele anlayışının sürdüğünü görmekten mutluyum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Demokrasi ve özgürlük düşmanlarının hain bir kurşunla susturmaya çalıştıkları Türkler, bugün diskin, işçi sınıfının ve tüm demokrasi güçlerinin kalbinde mücadele geleneği ve ilkeleriyle yaşıyor, yaşatılıyor. Ben eşimi, çocuklarım, babalarını kaybetmekten hem de bu şekilde kaybetmekten dolayı hep mutsuz olduk. Onu her zaman çok özledik ve özleyeceğiz. Türkiye ise çok önemli bir işçi liderini, bir aydınını kaybetti. Ama unutulmamalı ki onun adı Türkiye işçi sınıf tarihine altın harflerle yazıldı. Onun ilkelerinin, felsefesinin ve mücadelesinin yaşadığını görmek bize gurur veriyor. Bu da ailemizde kalan en büyük miras elbette. Ailesi ve mücadele arkadaşları tarafından kurulan Kemal Türkler Eğitim Vakfı, KETEV, ile ilkeleri ve mücadeleleri sürdürmekte. Ailesi, mücadele arkadaşları, işçiler, işçi temsilcileri ve sendika yöneticilerinin katılımı ile birlikte mutlulukla söyleyebilirim ki, önemli sayıda işçi ve öğrenci genç arkadaşlarımız anma toplantılarına katılmaktadır. Bundan mutluluk duyuyoruz. Temmuz 2006. 26. ayrımın sonu, sayfa 344.